Ayrım 32. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Sayfa 439. 4. Eğitim. Türk toplumlarının gerek tarihi dönemlerde gerekse hali hazırda Türkiye Devleti sınırları içerisinde en büyük eksikliği eğitime gereken önemi verememesidir. Bunun bir takım nedenleri vardır. Türk toplumları genellikle konar göçer bir toplum olarak Orta Asya'da hayat sürdürmüştür. Böyle bir göçebe hayat, kentleşmeyi engelleyerek belirli merkezlerde döneme göre nitelikli eğitim veren kurumların açılmasına imkan vermemiş ve halkın ancak çok az bir bölümü eğitimden nasibini alabilmiştir. Çünkü hayvan otlatarak sürekli gezen bir topluma köklü bir eğitim verilmesi ve okullarda eğitim öğretim yapılması imkansız denecek derecede zordur. Orta Asya'da gelişmiş Türk toplumlarının ise eğitim sayesinde tarih sahnesinde yerini aldığını görmekteyiz. Bu toplumların başında Uygur Türkleri gelmektedir. Nitekim Uygurlar zamanında eğitime önem verilerek okullar açılmış, matbaalarda kitaplar basılmış, Türk dili ve edebiyatı alanında özgün eserler verilmiş, bazı bilim dallarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bunları örnek olarak dönemin önemli coğrafyacılarından olan Bruni ile Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacı verilebilir. Anadolu Selçuklular döneminde eğitime önem verildiği, Anadolu'nun hemen her kentinde medreselerin açıldığı, dil, edebiyat, felsefe konularında yetişmiş bilim adamlarının bulunduğunu ve bunların ortaya koyduğu özgün eserleri görmekteyiz. Aşık Paşa, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli gibi. Osmanlıların son dönemlerinde ise eğitim, öğretim faaliyetleri maalesef çağın gerisinde kalınmıştır. Bunun en önemli nedeni bazı istisnalar dışında önemli eğitim kuruluşları olan medreselerin kurumsallaştırılmamasıdır. Yani günümüzdeki anlamıyla medreselerde eğitim öğretim yapan hocaların bilimsel araştırma ve yayınlarının belli bir plan ve program dahilinde denetlenmemesi ve böyle bir denetim yapacak olan organizasyonun kurulmamasıdır. Doğa ve fen bilimlerine önem verilmemesi, bilimdeki gelişmelerin takip edilmemesi ve bir bakıma hocalığın babadan oğula geçmesi, beşik uleması, Osmanlı eğitim sisteminin önemli çıkmazı olmuştur. Matbaanın kurulmaması, el yazma eserlerle bilgi ve iletişimin sağlanmasını, eğitimin yaygınlaşması ve gelişmesini önemli ölçüde engellemiştir. Hele İslam dininde bilimin kadın ve erkeklere farz kılınmasına karşı duyarsız kalınması ve özellikle toplumun temel taşı olan kadının eğitimden mahrum bırakılarak dört duvarın arasında adeta hapsedilmesi bilimsel alanda gelişmemize önemli darbe vurmuştur. Eğitim yönünden ülkemizin zaman kaybetmeden çok ileriye gitmesi gerekmektedir. Çünkü eğitim konusunda maalesef gelişmiş ülkelerin çok gerisinde bulunmaktayız. Millet olarak Batı standartlarına göre eğitime geç başlamış durumdayız. Batılı ülkelere göre matbaanın birkaç yüzyıl sonra kurulması, her alanda eğitim öğretim veren okulların çok geç açılması, eğitimde önemli bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde tüm gelişmiş ülkelerde okur-yazar nüfus oranı %100'lere yakınken ülkemizde %80 seviyesindedir. Özellikle yakın yıllara kadar bazı yörelerimizde kız çocukların okutulmaması yetişmiş insan gücümüzün artmasını engellemiştir. Oysa toplumun temel taşı olan kadının eğitim düzeyinin yüksek olması her yönden sağlıklı ve üretken bir toplum yapısının oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Halen özel üniversiteler dahil ülkemizde 80'i aşkın üniversite vardır. Üniversiteler topluma dünya görüşü veren, çağdaş ve üniversal boyutlarda bilgi üreten ve toplumun gelişmesinde lokomotif görevi üstlenen eğitim, öğretim, araştırma ve yayın yapan kurumlardır. Üniversite öğretim üyesi ise bilimsel araştırma ve yayınları ile kendi konusunda uluslararası alanda yeri olan araştırıcı ve öğretmendir. Uluslararası veriler değerlendirildiğinde üniversitelerimizin birçok yönden eksiğinin olduğu görülmektedir. İlk ve orta öğretimde çağdaş seviyede eğitim yaptığımızı belirtmek doğrusu biraz güçtür. Bunun başlıca nedenleri arasında öğretmen yetiştirmedeki eksikliklerimiz gelmektedir. Son yıllarda hiçbir şey olamazsan öğretmen ol düşüncesiyle öğretmen yetiştiren kurumlarımıza gereken önem verilmemiştir. Yüce Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" özdeyişine gereken hassasiyet gösterilmemiştir. Türkiye'nin gerçek anlamda çağdaşlaşması, Atatürk'ün ifadesiyle muasır medeniyet seviyesine yükselmesi, çok nitelikli eğitim ve bilgi birikimi sayesinde sağlanacaktır. Eğitim ve öğretimimizdeki gereği şekilde yerine getirememenin faturasını çok ağır ödemekteyiz. Yakın yıllara kadar bölücü terör örgütünün ülkemizde faaliyet göstererek 30 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ve milyarlarca dolara zararı uğramamızın esas temelinde eğitim yetersizliği yatmaktadır. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı yörelerindeki halkın terörist örgütün boş vaatlerini kanmasının temelinde vatandaşlık ve çağdaşlaşma konusunda verilen yetersiz eğitim ve ihmalkarlık bulunmaktadır. Eğitim seviyesi yüksek toplumlarda teröristlerin tutunamadığı ve bölücülük faaliyetlerine itibar edilmediği görülmektedir. Din ve dindarlık maskesi altında propaganda yaparak saf dindar vatandaşlarımızı yanına çekmeye çalışan örgütlerin faaliyet göstermesi de din eğitimimizin yetersiz durumda olduğunu göstermektedir. Çünkü İslamiyet, barışı, hoşgörüyü, adaleti, bilimsel temele dayanan düşünceyi esas almaktadır. Bu bilgilerin halka verilmesi ancak yüksek seviyede eğitim görmüş eğitimci ve hocaların öğretisiyle olmaktadır. Her şeyi kendine göre yorumlayan, taraftar bularak toplumun dini inançlarını sömüren gruplarla din eğitiminin yapılamayacağını bizzat İslamiyet göstermektedir. Bilime ve eğitime önem vermeyen ülkeler sürekli olarak çıkar gruplarının elinde oyuncak olmaktadır. Dünyanın neresinde terör varsa orada cehaletin olduğu görülmektedir. Ülkemiz halkı istenilen seviyede kitap okumamakta, bilgileri kulaktan dolma, oradan buradan almaya çalışmaktadır. Gelişmiş batılı ülkelerde bir kişi bir yılda birkaç kitap okurken ülkemizde bin kişiye birkaç, 5-6 kitap düşmektedir. Ülkemizde bir yılda 3-5 bin kitap basılırken Fransa'da 70 binin üzerinde yayın yapılmaktadır. Bu sayı ABD'de 1 milyonu bulmaktadır. Hal böyleyken sırf okuma yazma seferberliği değil, okuduğunu anlayan, anladığını kritik eden bir toplum olmaya çalışmalıyız. Bu konuda herkes üzerine düşeni ulusal bir görev olarak yapmalıdır. Eğitim kurumlarımızda maalesef kitap okumaya gereken önem verilmemektedir. Mevcut kitapların çoğu bilgi seviyesi yönünden yetersizdir. Hele Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayı ile yayınlanan ilköğretim ve orta dereceli okulların ders kitapları çağdaş seviyenin çok altındadır. Kitap yazarlarının bilimsel niteliklerinin yüksek olması ve kitabı inceleyenlerinin de bilimsel gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bir bakıma dünya literatürüne hakim olmaları gerekir. Okul kitaplarımızın çağdaş nitelikte olduğunu belirtmek mümkün değildir. Çünkü coğrafya eğitimi görmemiş, bir akademik kurumda görev yapmayan bazı kişi veya kişilerin kitap yazdığı ve bu kitaplarda önemli bilgi hatalarının olduğu görülmektedir. Örneğin lise coğrafya kitaplarında verilen bilgilerin bir bölümünün 40-50 yıl önceye ait olduğu ve müfredat programının yıllar önce yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu'nda görevli bazı üyelerin yazdığı kitaplarla Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları dizisinde yayınlanan ders kitaplarının çoğu toplatılacak niteliktedir. Müfredat programlarının öğrencilere dünya görüşü verecek içerikte olması ve uluslararası alanda itibar görmesi gerekir. Eğitim-öğretim durumumuz maalesef düşük seviyededir. M.M. Ergüzel'in şu görüşüne katılmamak mümkün değildir. Ülkemizde eğitim işlerinin artık yolunda gitmediği Sağır Sultan'ın bile malumudur. Ama kendilerini eğitimin sultanı sananlar çağın gerçeklerine ve ilme kulaklarını kapalı tutmaya kararlı ve ayarlı görülmektedir. Ülkemizde eğitimi genellikle eğitimde fırsat eşitliğine olanak vermediği gerekçesiyle bazılarımızın karşı geldiği dershaneler yapmaktadır. Okullarımızın bir bölümünün diploma alınan kurumlar haline gelmiş izlenimini ortaya çıkmaktadır. Okuma yazmayı yeterince bilmeyen lise mezunlarımız vardır. Öte yandan üniversiteye giriş sisteminde teste yönelik çalışmalar öğrencilerin bildiklerini ifade etmelerini, yazmalarını ve yorum yapmalarını engellemektedir. Sonuç olarak ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, jeopolitik ve jeostratejik önemini gereği şekilde anlamak, eziklik duymadan dünyada çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmış batılı ülkelerle yarışmak ve ülke insanımızı hak ettiği onurlu seviyeye ulaştırmak için öncelikle eğitime önem vermemiz şarttır. Birleşik Krallık'ta bir eğitim kuruluşunun kapısına yazılan "Eğitime ayrılan kaynakların fazla olduğundan şikayet edenler cehaletle ödenen faturaya bakmazlar mı?" ifadesinin ve yine Yüce Atatürk'ün İstiklal Savaşı yıllarında bile öğretmenlere en büyük savaşın cehaletle savaş olduğunu belirten sözlerinin bilincinde olmalıyız. 5. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik yönden etkinliğinin değerlendirilmesi. Dünyada Türkiye'nin içinde bulunduğu, başta Orta Doğu ile Kafkaslar ve Balkanlar, ekonomik, sosyal, jeopolitik ve jeostratejik yönden ayrı bir bölge olma özelliğini korumaktadır. Bu bölgede Türkiye'nin yeri ve önemi diğer ülkelere göre son derece önemlidir. Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki etkinliğin artması bakımından bazı hususların iyice değerlendirilmesi veya kritik edilmesi gerekmektedir. Bunları teker teker ele alalım. Siyasi yapı ve örgütlenme. Türkiye, Orta Doğu'da bir takım eksikliklere rağmen demokratik ve laik bir ülkedir. Bu şekildeki devlet yönetiminin verdiği esneklik ve hoşgörü toplumun gelişmesini sağlamakta ve ülkeler arasındaki ilişkilerin kurulmasını güçleştirmektedir. Ancak Orta Doğu'daki çoğu ülkede çağdaş demokrasinin işlememesi, yani ülke yönetiminde tek partinin veya monarşik yönetiminin hakim olması bir takım güçlükler doğurmaktadır. Örneğin Irak ve Suriye'deki tek partili yönetim Türkiye ile siyasi ilişkileri gelişmesini güçleştirici olmaktadır. Bir bakıma devlet yönetiminde olanların şahsi hırslarının devlet yönetimine hakim olması bazı ülkeleri felakete sürükleyebilmektedir. Buna örnek olarak Saddam rejiminin Irak'ı savaşlara sürüklemesi ve son olarak da ABD'nin bu ülkeyi işgal etmesi verilebilir. Orta Doğu'da siyasi birliğin sağlanamaması, bölgede çatışmaların sürmesine ve zaman zaman Türkiye'yi de sıkıntıya sokmasına neden olmaktadır. Özellikle 1960'lardan beri başlayan Arap, İsrail, İran, Irak arasındaki savaşlar ve ülkeler arasında süregelen huzursuzluk, Körfez Savaşı sonunda Irak'a uygulanan ambargo, ABD'nin Irak işgali doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye'yi de etkilemektedir. Özellikle Batı Şeria ve Gazze şeridinde yaşayan Filistinlerle İsrailler arasında süregelen çatışma ve uyuşmazlık bir türlü dinmek bilmemektedir. İsrail ile Suriye ve Lübnan arasındaki gerginlik her yönüyle bölgeyi etkileyerek bölge ülkelerinin gelişmesini engellemektedir. Orta Doğu'daki siyasi huzursuzluk doğrudan veya dolaylı olarak başka ülkelerin devreye girmesine neden olmaktadır. Uluslararası birer sorun olan bu durumun sadece Türkiye'nin katkısı veya girişimiyle de çözümlenmesi mümkün değildir. Esasen Arap ülkelerinin kendi arasında birlik sağlayamaması Arap dünyasının en büyük çıkmazıdır. Doğruluğu kesin olarak bilinmemekle beraber ittifak ettik, ittifak etmemek üzere Arap atasözü Araplar arasındaki birliğin olmamasını doğrulayıcı niteliktedir. Nitekim Irak'ın Kuveyt'i işgali ve Körfez Savaşı'nda Arap ülkelerinin farklı tavır almaları bu durumu tüm açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. Orta Doğu, uluslararası alanda insan gelişmişlik endeksi yönünden de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındadır. İnsan gelişmişlik endeksinde birer ölçüt olarak kullanılan ortalama ömür, okuryazar ve okullaşma oranları, milli gelir yönünden İsrail en üst, Yemen ise en alt düzeydedir. Orta Doğu, Türkiye için fevkalade önemli bir bölgedir. Suriye ve Irak'la komşu olmamız, diğer Arap ülkeleriyle de kültürel, tarihi bağlarımız ve ticari ilişkilerimiz Türkiye'yi ister istemez Orta Doğu meseleleri içerisine çekmektedir. Türkiye, İran-Irak Savaşı'nda tarafsızlığını korumuş, Körfez Savaşı'nda Irak'ın Kuveyt'ten çıkarılmasını desteklemiş, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini istemiş ve Filistinlilerin hakkı davasını sürekli destek vermiştir. İslam ülkeleri konferansında da etkili bir konum olarak Arapların hakkı davasını savunmuş ve savunmaktadır. Ne var ki Türkiye'nin Orta Doğu üzerindeki etkinliği batılı ülkeler ve özellikle ABD kadar olamamıştır. Tabiatıyla bunun birçok nedeni vardır. Bunların başlıcaları Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin batılı ve siyasi sanayileşmiş ülkeler kadar olmaması, Türkiye'de zaman zaman ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık ve ekonomik sıkıntılarla Arapların öteden beri Türklere karşı takındıkları menfi tavırlardır. Örneğin Kuveyt'in Körfez Savaşı'nda bağımsızlığını alması için Türkiye'nin bir takım çıkarlarını göz ardı ederek Birleşmiş Milletler'le yaptığı işbirliğine Kuveyt gereken kadir şinaslığı gösterememiştir. Türkiye'nin Orta Doğu'da çok daha etkili bir konumda olabilmesi için ticari ilişkilerini geliştirmesi, Türkiye'nin Orta Doğu'da sorunların çözüme ulaştırılması için etkin bir diplomasi yürütmesidir. Maalesef Orta Doğu'da çeşitli nedenlerden dolayı köklü bir dış politika izlediğimiz söylenemez. Tüm Orta Doğu meselelerinde batılı ülkelerin etkin rol alması buna örnek olarak gösterilebilir. Halen Arap aleminin en istikrarlı ülkelerinden olan Mısır ve Ürdün ile diplomatik ve ticari ilişkiler gelişmektedir. İsrail ile askeri ve diğer alanlarda işbirliği artmaktadır. Filistin devletinin bağımsızlığını ilan etmesi, Kudüs'ün statüsü konularında Türkiye, İsrail ve Filistin arasında anlaşmanın ve huzurun sağlanmasına gayret etmektedir. Kafkaslardaki siyasi huzursuzluk önemli sorunlar arasındadır. Ermenilerin Azerbaycan toprakları içerisindeki Dağlık Karabağ bölgesini ve bir bölüm Azeri topraklarının dörtte bir kadarının işgal altında tutması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki siyasi ve ticari ilişkilerin en az seviyede sürdürülmesine neden olmaktadır. Özellikle Ermeni lobilerinin diasporasının zaman zaman sözde soykırım meselesini uluslararası platforma taşıyarak Türkiye aleyhinde propaganda yapmaları da Ermenistan ile Türkiye arasındaki komşuluk ilişkilerine gölge düşürmektedir. Rusya Federasyonu halen Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ı Birleşik Devletler topluluğuna alarak ve buradaki askeri üslerini koruyarak etkinliğini sürdürmeye çalışmaktadır. Kafkasların hem Rusya hem de Türkiye açısından son derece önemli bir jeopolitik konumu vardır. Rusya uzun vadede Kafkas ülkelerini tekrar kazanmanın stratejik planını yapmaktadır. Türkiye ise kültürel ve tarihi bağlarının çok kuvvetli olduğu Kafkas ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile işbirliğinin daha fazla gelişmesini istemektedir. Doğu komşumuz İran ile ilişkilerimiz zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Esasen İran, jeopolitik konumu gereği Orta Doğu ve yakın çevrede hakimiyet kurmak istemektedir. İran, Şah döneminde silahlanarak büyük bir askeri güç haline gelmiş, Batı ile önemli bir yaklaşım sağlamıştır. İran, İslam devrimi ve bunun ardından Irak'la süren 8 yıl savaş, İran'ın ekonomik yönden zayıflamasına neden olmuştur. İran, bölgede etkili bir güç olabilmesi için bir taraftan örgütler ve ideoloji transferiyle Orta Doğu'daki bazı ülkeleri yanına çekmeye çalışmaktadır. Dini liderlerin devlet yönetiminde yeniden yapılanma ve yenileşme hareketlerine karşı koyması, İran'ın gelişmesinin önünde duran ve en büyük engeller arasındadır. İran'da Batı yanlısı izlenecek bir politika ve Batılıların İran'a güven duyması, Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerindeki etkinliğini azaltabilecektir. Ayrıca İran, bölgede en büyük rakip olarak Türkiye'yi görerek yeni stratejiler geliştirmektedir. Esasen kardeş bir ülke olarak kabul edebileceğimiz İran'la çok yönlü ilişkilerimizin gelişmesi, Orta Doğu'da ortak bir politikanın gelişmesine hizmet edecektir. Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı ve Fır hattı ile Kıbrıs sorunları zaman zaman iki ülke arasındaki ilişkileri gerginleştirmektedir. Ayrıca Yunanistan'ın Batı Trakya'da Türklere karşı zaman zaman takındıkları baskıcı politika ilişkilerin zedelenmesine neden olmaktadır. Uluslararası bazı yayınlarda da Yunanistan bir devlet politikası olarak Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlıklardan bahsetmemekte ve bu azınlığı Müslüman olarak kabul etmektedir. Lozan Anlaşması'na ters düşen Yunanistan devletinin bu tutumu ister istemez Türkiye'nin haklı tepkisine neden olmaktadır. 17 Ağustos 1999 depreminde Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptığı yardımla başlayan yumuşama, iki ülke dışişleri bakanlarının yürüttükleri sıcak yaklaşımlar sorunların çözümlenmesinde yeni bir süreç başlatmıştır. Bu süreç içerisinde kültürel, ticari ve askeri alanlarda işbirliği yapılmıştır. Hatta Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'ın katılımı ile yeni bir anlayışla Balkan Paktı'nın kurulması bile gündeme gelmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında devam edecek olan komşuluk ilişkileri ve her alanda yapılacak işbirliği her iki ülkenin de menfaatindedir. Sırbistan toprakları içerisindeki Kosova bölgesinde Türk, Arnavut ve Sırplar arasında yaşanan sorunlar da Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. NATO'nun hava harekatı ile Sırp katliamı durdurulmasına rağmen Kosova sorunu uzun yıllar gündemde kalacağı benzemektedir. Yukarıda çok kısa olarak değinilen sorunlar Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanların dünyanın en hassas ve en karmaşık bir bölgesi olduğunu ortaya koymaktadır. Soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı etkileyen sorunlar Türkiye'yi de ilgilendirmektedir. Bu sorunların çözümü sadece Türkiye açısından değil, süper güçler ve bölge halkı açısından da son derece önemlidir. Eğitim ve bilim. Ülkeler arasında işbirliğinin gelişmesi, dünyada insan haklarına gereken saygının gösterilmesi ve kalıcı barışın sağlanması ve ekonominin gelişmesi açısından eğitimin önemi son derece büyüktür. Bilgi çağı ve bilgi toplumu olarak belirtilmeye çalışılan 21. yüzyılda hayat boyu eğitim süreci önem kazanmaya başlamıştır. Orta Doğu genel olarak dünyada eğitim, bilim açısından gelişme sürecinde olan ülkeler arasındadır. Başka bir ifadeyle gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Daha önce belirtildiği gibi okur yazar nüfus oranı gelişmiş ülkelerin altındadır. Bu durum insan kaynağının etkili şekilde kullanılmasını engellemektedir. Orta Doğu'daki bazı ülkelerde uluslararası düzeyde eğitim kuruluşları bulunmaktadır. Ancak bu ülkelerdeki eğitim kuruluşları, özellikle üniversiteler sayıca yetersiz durumdadır. Son yıllarda Orta Doğu'nun birçok ülkesi eğitime önem vermeye başlamıştır. Örneğin Ürdün yetiştirdiği nitelikli insan gücüyle ayakta durmaktadır. Yani bu ülkede yetişen gençler Arap ülkelerinde öğretmenlik ve özellikle hizmet sektöründe çalışarak ülkelerine döviz girdisi sağlamaktadır. İran'da üniversitede okuyan kız öğrenci oranı erkeklerden fazladır. Arap ülkelerinde de batılı ülkelerin kurdukları ve İngilizce öğretim yapan çok sayıda kolej ve üniversite bulunmaktadır. Eğitim kurumları, uluslararası alanda entegrasyonun sağlanması ve ülkelerin tanıtılmasında önemli görevler yapmaktadır. Ülkemizde gelişmiş ülkelere göre sayıca az olmasına karşın tüm bilim dallarında yetişmiş saygın bilim adamları bulunmaktadır. Ancak bu bilim adamlarımızın bilgi birikimi ve deneyimlerinden yeteri kadar faydalanıldığını belirtmek mümkün değildir. Eğitim konusunda üzerimize düşen görevi yeterince gerçekleştirmeye çalıştığımızı belirtmek son derece güçtür. Nitekim yüksek öğrenim görmek isteyen gençlerimize yeterli eğitim imkanı veremediğimiz gibi mevcut eğitim sistemimizde tartışılması gereken önemli sorunlar bulunmaktadır. Çağdaş bilgi seviyesine göre dünya görüşü sağlayacak, uluslararası işbirliğinin önemini belirtecek ve yetişmiş insan gücünün artmasına hizmet edecek müfredat programımız geliştirilmemiş ve bu konuda yeterli ders kitapları hazırlanmamıştır. Bunun temel nedeni eğitim ve öğretim açısından yeterli bilgi birikimi olmayan kişilere yetki verilmesi ve onların bilgi dağarcığına göre eğitimin yönlendirilmesidir. Birçok ülkede eğitime yön verenler araştırma, bilimsel faaliyet ve yayınları ile tanınmış uzman kişilerdir. Bu ülkelerde eğitime ayrılan kaynaklar da fazladır. Ülkemizde ise eğitime ayrılan kaynağın bazı gelişmemiş ülkelerden bile az olduğu görülmektedir. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bir yılda kişi başına yapılan eğitim harcamaları Hollanda'da 1050, Fransa'da 908, Birleşik Krallık'ta 691, İtalya'da 521, Portekiz'de 208, Türkiye'de ise 25 Amerikan dolarıdır. Tabiatıyla eğitime önem veren ülkelerde kişi başına verimlilik ve insan gücünden faydalanma oranı artmaktadır. Yukarıda belirtilen ülkelerde bir kişinin saat başına olan verimliliği dolar olarak değeri sırasıyla 32, 25.9, 19.3, 24.6, 12.2 ve Türkiye'de 4.4'tür. Dünyada kamu harcamalarının gayri safi milli hasıladaki paylarına bakıldığında Türkiye'nin alt sıralarda yer aldığı görülmektedir. Ülkemizde bir ailenin bütçesinden eğitime ayırdığı pay kentlerde %1.43, kırsal alanlarda ise 0.58 olarak tespit edilmiştir. 1999 yılı itibariyle Türkiye ülkemizde araştırma geliştirme ARGE harcamaları kişi başına 17.5 dolardır. Ülkemizin Orta Doğu'da saygın bir yer alabilmesi için muhakkak suretle çağdaş eğitim öğretim yapması, çevre ülkelerden gelen öğrencilerin yüksek öğrenim gördükleri, yüksek lisans ve doktora yaptıkları bir merkez olması gerekmektedir. Hızlı bir gelişmenin temelinde hiç unutulmamalıdır ki bilimsel alandaki gelişmeler yatmaktadır. Türkiye potansiyelini kullandığı takdirde Orta Doğu'nun bilim ve araştırma merkezi olmaya namzet bir ülkedir. Bazı üniversitelerimiz uluslararası alana damgasını vurarak nitelikli eğitim, araştırma ve yayın yapmaktadır. Uluslararası alanda görev yapacak çok sayıda öğretim elemanımız vardır. Halkımız eğitime önem vererek çocuğunu okutmak için elinden geleni yapmaktadır. Burada esas olan iyi bir yabancı lisan öğretimi, özellikle İngilizce temel alınarak çağdaş standartlarda eğitim programlarının hazırlanması ve bu işin bilimsel çalışmaları ile tanınmış eğitimcilere verilmesi gerekmektedir. Ağır işleyen bürokrasi ile Türk milli eğitimine çeki düzen vermenin artık zamanı geçmiştir. Ülkemizin üniversal eğitimde en büyük avantajlarından biri coğrafya, jeoloji, jeofizik, orman, biyoloji, botanik, toprak bilimi, tarım gibi doğal bilimlerin eğitiminin yapılmasına son derece uygun ve bu bilimler için adeta bir laboratuvar olmasıdır. Şöyle ki, turizm bahsinde de belirtildiği gibi Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin karst, volkan, buzul gibi taş, toprak çeşitlerinin, bitki türlerinin çoğunu ülkemizde görmek ve tanımak mümkündür. Bunların eğitim amaçlı tanıtılması ile ilgili uluslararası eğitim, öğretim merkezleri, araştırma kurumları kurulabilir, ekoturizm etkinlikleri yapılabilir. Portekiz, İspanya ve özellikle Birleşik Krallık'ın dünya üzerindeki etkinliklerinin artmasında sömürge döneminde kurulan eğitim kuruluşlarının büyük önemi olmuştur. Günümüzde Birleşik Krallık, ABD, Fransa, Almanya başta olmak üzere gelişmiş ülkeler çeşitli konularda özel ve üniversite üstü yani yüksek lisans ve doktora eğitim yaptırmak suretiyle hem bilimsel yönden ilerlemekte hem de ülkelerine azımsanmayacak gelir sağlamaktadır. Güney Kore'nin Asya'nın olduğu kadar dünyanın da gelişmiş ülkeleri arasına girmesinde yurt dışında uzmanlık, yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırdığı on binlerce aşkın öğrencisinin büyük payı vardır. 33. ayrımın sonu, sayfa 447.